Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Televizyonu ne zaman açsanız karşınızda banka hisselerinin moda, havayolları hisselerinin demode olduğunu, hizmet sektöründeki şirketlerin artık vadelerini doldurduklarını, kredi kuruluşlarının pek yakında tarihe karışacağını söyleyen bir uzman bulursunuz. Radyo istasyonlarını biraz karıştırınca Japon ekonomisinin bütün dünyayı mahvedeceğini duyarsınız. Sonra da borsa %10 değer kaybedince aklınıza hemen bunlar gelir. Ve elinizdeki Sony ya da Honda hisselerini, hatta ne döngüsel ne de Japon olan Colgate, Palmolive hisselerini bir hamlede satarsınız. Bu alıntı 90'lı yıllara girerken yazılan Borsada Tek Başına kitabında yer alıyor. 30 küsür yıldır da sanırım pek bir şey değişmemiş gibi görünüyor. Aslında bu bireysel bir yatırımcı için çok büyük bir avantaj çünkü piyasalardaki uzun yıllar boyunca bir moat'a dönüşen şirket, yani sektörleri ve genel borsayı domine eden, rakipsiz olan, iş alanlarında giriş hendeği bulunan dev işletmeler zaman içinde değişime uğruyor. Örneğin 2000'lerden önce piyasayı domine eden petrol ve enerji şirketleri bugün yerini teknoloji şirketlerine bırakmış durumda. Ancak işletmeler organik bir şekilde değişime uğrarken piyasayla ilgili aslında çok az şey değişiyor. İşte bu da büyük bir avantaj bireyseller için. Çünkü geçmişe dönüp bakarsak, özellikle de büyük fon yöneticilerinin kariyerlerine bakarsak bunlardan hala bugün önemli dersler çıkartabiliriz. Bu dersler 30 yıl önce yazılmış olsa bile. Bugün herhangi bir eğitim sisteminde sanırım 30 yıl önceki bir müfredatı işlemek pek mümkün olmayabilir. Eşim bir yüksek lisansa başladı da oradan biliyorum. 80 yıl önceki teknikleri öğretmeye devam ediyorlar ve şaşkınlıkla bu derslere katılıyor. Bu yaptığı şeyin bir zaman kaybı olacağını söylemiştim ona ama bu konuda bir miktar yanıldığımı kabul etmem gerekiyor. Çünkü sanırım hiçbir derse katılmadan ve önceden aldıkları soruları evde ChatGPT yardımıyla cevaplayarak bütün sınavlarını uzaktan vererek yüksek lisans eğitimini tamamlayabilecek gibi görünüyor. Herhangi bir zaman kaybı bulunmuyor yani. Fakat aslında benim de burada yapmaya çalıştığım gibi sanırım zamansız öğretilere odaklanmak ve bu tip kaynaklardan kendi adımıza dersler çıkarmak zamanın bize ödeyebileceği en büyük bileşik getirilerden birisi olabilir. Ve burada bana kalırsa şöyle bir ayrıntı var. Zamanın ötesinde öğrenimler kazanmak ama aynı zamanda zamanın akışına da ayak uyduracak derecede esnek ve gelişmeye açık olmak sanırım bütün mesele. O yüzden de bugün bir süredir fırsat bulup yapamadığımız bir kitap bölümü yapmak istedim. Bu podcast yayınlarının en önemli sebeplerinden birisi olan Peter Lynch, benim okuduğum ilk yatırım kitabının yazarı ve görüşlerinden oldukça fazla faydalandığım en önemli fon yöneticilerinden birisi. Podcast isminden de anlaşılıyordur zaten bu. İşte bugün 3. kez Peter Lynch üzerine konuşacağız ve onun en çok satan ilk kitabı Borsada Tek Başına hakkında bir bölüm yapmış olacağız. Hatırlayanlar olacaktır, burada daha önce onunla ilgili 2 bölüm yapmıştık. Bir tanesi piyasalarda yaptığımız en tehlikeli 10 hata ki bu Borsada Tek Başına kitabının da en sonlarında paylaştığı bir yazı dizisinden geliyor. Ayrıca yine bu alt başlık üzerine yaptığı bazı konuşma kayıtları bulunuyor. Ve daha ilk bölümlerde heyecanla paylaşmıştım ben de bunu bir içerik olarak. Ve aslında kitapta 12 başlık vardı ama ben bunu 10 başlığa düşürmüştüm. Daha çok daha konuşmalar üzerinden gitmiştim. Sonuç olarak da içeriğini kendimce genişletmeye ve yorumlamaya çalışmıştım. Hep benzer bir şey yapıyorum bu tip bölümlerde zaten ve kitap veya konuşmalardan kendi anladıklarımı aktarmaya çalışıyorum aslında. Bunun da bence 2 önemli avantajı var. Birincisi kitabın kendisini de okuma gereği doğuyor. İkincisi de kitaplarda yazan dışında kaynak üzerine bir yorumlama ve değerlendirme gibi bir şey olmuş oluyor. Bu da bence naçizane ekstra bir katma değer demek eğer iyi bir şekilde yapılabilirse tabii. Borsada Tek Başına ilk okuduğum saf yatırım odaklı kitap dedim. Bugün şimdi tekrar dönüp baktığımda en doğru kaynaktan başladığımı düşünüyorum. Aslında ilk bakışta oldukça basit ve belirli noktalarda tekrara düşüyor gibi görünebilir ancak yazım şekli bakımından parçaları bir bütüne bakarak değerlendirdiğimizde her yatırımcının mutlaka okuması ve özellikle de daha yolun en başındaysa kesinlikle ilk okuması gereken kitaplardan birisi. Bir de oldukça eğlenceli bir yazım tarzı var. Ben de aynı şeyi bu bölüme yansıtmaya çalışacağım. Ama genellikle hep olumsuz şeylerden konuşan biri olarak umarım bunu istediğim gibi başarabilirim. Kitabın matematiği de şu şekilde. 3 parçada yatırımcı kimliği oluşturmaya yönelik bir kitap. Özellikle de yeni başlayanlar için hap bilgiler niteliğinde kısımlara ayrılmış bölümlerden oluşuyor. Ben de burada aynı bölüm mantığıyla gitmeye çalışacağım. Ve birinci bölümde yatırım yolculuğuna başlangıç kısmı olacak. İkinci olarak hisse senedi seçimleri yapabilmek üzerine konuşacağız. Üçüncü ve son kısımdaysa bir yatırımcı bakış açısı kazanmak üzerine olacak. Aynı kitaptaki gibi yani. Peki başlangıç olarak borsada tek başına olmak ne demek? Peter Lynch özellikle Wall Street oyuncularıyla ciddi dalga geçerek bu konuyu aktarıyor ve bireysel yatırımcının aslında birçok analistten veya piyasa yorumcusundan çok daha önce yüksek getiri yaratabilecek şirketleri tespit edebileceğini söylüyor. Kendi adına karar verebilmek, kararını bir neden-sonuç ilişkisi içinde analiz etmek ve buna göre pozisyon almak gerçekten çok önemli bir konu. Eğer böyle yapılmazsa bir hisseyi, daha doğrusu bir şirketi neden aldığını asla bilemeyebilirsin. Ve bunun yaratacağı çok önemli bazı problemler var. Öncelikle neden aldığını bilmediğin bir şeyi neden satacağını da kestiremezsin. Daha da kritik olansa nasıl ve ne zaman satacağını da anlayamazsın. 3N1K kısa ismiyle bir bölüm de yapmıştık daha önce. Eğer bakmayanlar varsa oraya da göz atabilir bu konuyla ilgili. O bölümden sonra çok fazla detaya da girmek gerektiğini düşünmüyorum. Ve bir yatırımcı için bana kalırsa sorulması gereken ilk soruların başında geliyor bunlar. Yani neden, nasıl ve ne zaman sorularıyla birlikte kim, hangi şirket gibi sorular bireysel bir yatırımcının başka hiçbir yerden etkilenmeden kendi adına sorması ve cevaplarını araması gereken sorular. Diğer önemli bir nokta, yine Peter Lynch de altını çiziyor bunun. Bir şirket eğer zaten çok fazla analist tarafından takip ediliyorsa, hakkında birçok araştırma raporu yayınlanıyorsa ve piyasanın sürekli gözü önündeyse, aslında kazançlar da bir miktar kaçmış demek olabilir bu. Çünkü hiçbir fon yöneticisi veya analist oldukça riskli görünebilecek ve kimsenin hakkında konuşmadığı, kimsenin takip etmediği hisse senetlerinde para kaybetmek istemez. Bunun yerine Exxon'da, General Mobile'da para kaybetmek çok daha güvenli bir seçenektir. Çünkü yatırımcılar veya fon yöneticisinin müdürleri böyle bir durumda Exxon'a ne oldu, General Mobile'a ne oldu diye sorarlarken eğer adı sanı duyulmamış bir şirkette para kaybederseniz sana ne oldu diye bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi toparlamanız istenebilir. İşte bu yüzden bazı şirketler profesyoneller tarafından oldukça göz ardı edilebiliyor. Ve bugün için hala geçerli bir şey bu. Birçok gelecek vadeden şirket hakkında hiçbir analist raporu bulunmuyor. Örneğin Borsa İstanbul'da. Yani Borsa İstanbul için bile geçerli olduğunu söyleyebiliriz benzer bir durumun. Ayrıca çok daha önemli bir avantaj var burada. Borsada yalnız başına hareket etmenin. Biraz önceki konuştuğumuz tarzdaki şirketler, büyüklerin ligine katılmadan önce yalnızca bireysellerin belki de kendi özel iş alanları sebebiyle dikkatlerini çekebilirler. Tam da bu anda keşfedilecek bir büyüme şirketi, bireysel yatırımcıya profesyonellere göre çok çok daha erken bir pozisyon alma fırsatı verebilir. Ve asıl getiriler de zaten bu aşamada yatar. Paranın yatırıma yönlendirilirken nasıl hareket ettiğiyle ilgili daha önce de konuşmuştuk. Hatta insan davranışı için de aynı mantık üzerinden hazırlanan bazı grafikler var. Yani yatırıma yönlendirilen parayı ve bu kapitalin arkasındaki insanı birkaç farklı kategoriye bölebiliriz. Ve bu kategorilere bakarsak önce akıllı para giriş yapıyor. Ve dolayısıyla yeniliklere açık olan öncü insanlar giriş yapıyor diyebiliriz. Arkasından medya ilgisi ve asıl kalabalık giriş yapmaya başlıyor ve buradaki grubu yine belki başıboş para olarak tanımlayabiliriz. Yine bir miktar burada da kar yaratma imkanı bulunuyor. Ve son olarak aptal para diyebileceğimiz trenin son vagonuna koşarak atlayanlar ve İngilizce bir tabir olarak laggards olarak anılan tembeller, ağır kanlılar veya geride kalanlar olarak çevirebileceğimiz son grup giriş yapıyor. Profesyonelleri sanırım ikinci ve üçüncü aşamadaki kategorilere dahil edebiliriz. Ayrıca bir bakıma da böyle olmak zorunda. Çünkü onlar çok hızlı hareketler yapamazlar. Kanıtlanmamış ve şüpheli görünen riskleri çok rahatlıkla alamazlar. Peter Lynch işte bu noktada bir profesyonel olarak, ciddi bir fon yöneticisi olarak, hatta dönemi için yönettiği para gelişmekte olan birçok ülkenin ekonomisinin GDP rakamlarına neredeyse eşdeğer bir yöneticiyken, amatör bir şekilde düşünerek hisse seçimi yapmaya çalıştığını aktarıyor kitapta. Ve bunun avantajlarından çok detaylı bir şekilde bahsediyor. Onluk olarak tanımladığı bir hisse senedi grubu var örneğin. Bu çok ünlü bir tanım zaten. Bunlar henüz daha yeni büyümeye başlayan oldukça küçük şirketler ve büyük bir risk kazanç oranı sunan, belirsizlikleri de yüksek olan şirketler. Bu noktada aslında çok detaya girmiyorum ve kitabın ikinci bölümü üzerine konuşurken böyle şirketleri tespit etmek için ve bir hataya düşmemek için nasıl isabetli seçimler yapabiliriz, bunun detaylarına gireceğiz. O yüzden şimdilik bu kısmı pas geçiyorum. Birçok örnek paylaşıyor Peter Lynch bununla ilgili. Hangi hisseyi kaç dolardan aldığı, ne kadar kazandığı veya bazılarında nasıl parasının tamamını kaybettiği, bazılarında 10 kat değerlenme görmeden nasıl korkarak çıkış yaptığı üzerine oldukça fazla örnek veriyor. Aslında en eğlenceli tarafları da burası kitabın zaten. Borsada bir başına olmakla ilgili veya böyle şirketlerin tespitiyle ilgili benim de verdiğim bir örnek var. Daha önce de paylaşmıştım. Fakat işi biraz daha eğlenceli bir hale getirebilmek için bölümün başında konuştuğumuz gibi yine aynı şeyi ama bu kez daha farklı bir detayla paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, daha önceden yaptığım Sasa yatırımından bahsetmiştim birçok kez. Yine belki Bitcoin'i de bu kategoriye dahil edebiliriz ama onluk bir hissenin anatomisi için Sasa'nın son 7-8 yılı bence çok daha güzel bir örnek. Onun üzerinden gidelim o yüzden. Özellikle de 2023'te trene son atlayanlarla birlikte nasıl getir oranlarının düştüğünü hep birlikte izleyebildik çünkü. Ve ben yanılmıyorsam 2016 sonlarına doğru bir şirket toplantısında keşfetmiştim Sasa'yı. Daha henüz hiçbir yatırıma başlamamışlardı ve arazilerinde kazma bile vurulmamıştı. Böyle bir anda insanın karşısına bir fırsat çıkması büyük bir şans. Ancak şunu da eklemem gerekiyor ki Peter Lynch de aynı cümleyi söylüyor. Her gün yüz binlerce potansiyel yatırımcı, onların hayatlarını değiştirecek kadar yüksek getiri yaratacak işletmelerin yanından geçiyorlar. Müşterisi oluyorlar veya sektör paydaşı oluyorlar. Hiç farkında olmadan üstelik. İşte burası bence bireysel bir yatırımcının anlaması gereken ilk noktalardan birisi belki de. Biz Sasa'yla iş ortaklığı yapmak isteyen ve hatta onların piyasa değerinden birkaç kat daha büyük olan bir şirket olarak bu yeni büyüme planları yapan ve pek de ne yapacaklarını anlayamadığımız işletmeyle nasıl iş ortaklığı kurarız diye düşünürken toplantı odasında bulunan birçoğumuz o dönem halihazırda borsayla ilgileniyordu. Ancak hiçbirinin aklına bu şirketle iş ortaklığı dışında bireysel olarak da bir ortaklık kurma fikri gelmedi. Bence özellikle ham madde, üretim, enerji sektörlerinde yer alan kişiler bu tarz fırsatları yakalamakta bir adım daha öndeler. Çünkü her gün olmasa bile sık sık yeni bir firmayı iş dolayısıyla yakından inceleyebiliyorlar. Ve yeni bir şirket tanıma fırsatları doğuyor. Belki de bu şirket Peter Lynch'in onluk şirketler olarak gördüğü büyüme şirketlerinden birisine dönüşebilir. Çok da uzatmak istemiyorum ama bunları. İşin eğlenceli tarafına geçelim. Şöyle, ben hızlı bir şekilde bu şirkete yatırım yapmaya başladım. Yetmedi, çevremdeki insanları bu konuda bilgilendirmeye çalıştım. Yetmedi, ailemi de işin içine katmak istedim. Bu arada tüm bunları eğer ne yaptığınızı gerçekten bilmiyorsanız çok önermiyorum ve yardımcı olduğunuzu düşünseniz bile tam tersi bir etki de yaratabilirsiniz insanlarda. Bir dipnot olarak bunu ekleyeyim. Yine bazen söylüyorum, yatırım yapmayı, aslında özellikle de birikimin önemini ilk olarak annemden öğrendim. Kendisi de çok ciddi bir birikimci olduğu için ve bir sermayesi de olduğunu bildiğim için onun da buradaki fırsatı değerlendirmesini isteyerek bir sunum yaptım şirketle ilgili. Dediğim gibi 2016'nın daha sonlarındaydık yanlış hatırlamıyorsam. Belki 3-4 ay boyunca dil döktüm bana katılmaları için. Fakat pek ilgilerini çekmedi bu teklif. Ailem genel olarak iflah olmaz bir altın yatırımcısı. Ki 2011 yıllarında ben de onlar sayesinde altını en tepeden alarak uzun bir süre elimde tutmak zorunda kalmıştım. Bu arada her zaman belirttiğim gibi sadece geçmişten örnekler veriyorum. Ve burada adı geçen hiçbir enstrüman ya da hiçbir şirket bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Geçmişe bakarak geleceği yorumlayabiliriz ama geçmişte gerçekleşen şeyler aynı şekilde gelecekte de olacak demek değil bu. Kendi adımıza karar vermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum sadece. Şimdi 3 yıl daha ileri saralım. Annem sanırım artık haber bültenlerinde de görmeye başladığından dolayı 2020'nin yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayları gibi Sasa'yı sormaya başladı tekrardan bana. Ve yatırım yapmak istediğini söyledi. Hisseyi aldığı günü de çok net hatırlıyorum. Bir süredir kafamın etini yiyordu ve bir gün onu benim beyin tomografisi çekilmem gerektiğinden dolayı gün içinde hastanede bana eşlik etmesi için yanıma aldım. Arabayı otoparka park ederken, doktor randevusuna girip çıkarken, röntgen odasının kapısının önünde bile, elindeki telefonda bankacılık uygulamasını açmış bir şekilde hadi artık bana da Sasa al diye başımın etini yedi. Anne bir dakika dur hallederiz bir tomografi sonuçlarına bakalım şu hastaneden bir çıkalım derken çok iyi hatırlıyorum. Saat 5'e yakın bir zamanda, bir cuma akşamı, hissenin o gün yaptığı artı %9 üzeri bir getiri oranıyla alım işlemini gerçekleştirdik. 5 dakika sonra artı %9 olan hisse senedi tabana oturdu ve günü bu şekilde kapattı. Sadece bir günde ki fena da sayılmayacak bir yatırım yapmıştı, tek seferde bir alımdı ve tek seferde 5 dakikada %20'ye yakın kaybetti. Bireysel bir tecrübe olmasa da bu olayda etkisi olan biri olarak birinci elden şahit olduğum ilk ve tek böylesine bir tecrübeydi bu benim için. Daha önce veya daha sonrasında hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Birkaç hafta boyunca morali bozuldu. Pek göstermedi bu moral bozukluğunu da ama hala neden böyle olduğunu belki de tam olarak anladığından emin değilim. O tüm bunları yaşarken aynı süre içinde sanırım ben Peter Lynch'in en sevdiği şirketler olan onluk diye tabir ettiği bir getiri oranı üzerinde oturuyordum. Aynı şirkette. Şimdi biraz daha ileri saralım. Hisselerini hiç satmadı benim gibi. Fakat bir noktada ilk günde hatta 5 dakikada %20 kaybettiği hisseleri aradan 3 yıl gibi bir süre geçtikten sonra o da Onlar Kulübü'ne katıldı. Ve kardeşime bir ev almak için bir destek amacıyla kullanmak üzere sattı hisselerini. Ve ciddi bir sermaye desteği sağladı. Bugünlerde de hatta annem yeni onlukların peşinde. Peter Lynch kitapta buna benzer birçok hikaye paylaşıyor ve onluk diye tabir ettiği, 10 kat büyüme potansiyeli olan şirketlerin hatta bir sepet halinde portföylere eklenebileceğini söylüyor. Çünkü bunlardan bazıları potansiyelini gerçekleştirdiğinde ortaya inanılmaz getiri oranları çıkartabilir. Fakat ben bu noktada kendisiyle bir miktar ayrışıyorum ve bir piyango bileti gibi daha fazla bilet alarak şansımızı arttıracağımız bir oyunun içine girmeyi pek kabul etmiyorum. Aslında burada elbette bir mantık var ama ben yine de bireysel bir yatırımcının kendi tecrübeleri ve kendi bilgi çemberleri içinde yalnızca birkaç tane bile olsa önemli fırsatları ıskalamamak için etraflarına biraz daha dikkatli bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Böylece ne yaptıklarının da farkında olabilirler ve piyango bileti alıyor gibi davranmamış olurlar. Peter Lynch poker oyununa benzetiyor yatırımı bir miktar ve şansın önemli bir faktör olduğunun altını çiziyor. Yine kişisel olarak kısmen katılıyor olsam da daha uzun vadeli düşündüğümüzde yatırım yapmayı ben satranca daha çok benzetiyorum. Hayatın kendisi de satranca çok fazla benziyor. Yatırım da hayata benziyor ve dolayısıyla satranç da yatırımla oldukça benzeşiyor. Kendimi şu anda Umberto Eco'nun tarif ettiği 4 insan çeşidinden biri olan aptal gibi hissediyorum bu düz mantığı kurarken. Ancak bundan daha fazlası var bu sebep-sonuç ilişkilerinin arkasında. Başlangıçlar ve oyun sonları bölümünde de daha detaylı bir şekilde konuşmuştuk tüm bunlar üzerine. Yatırımcılar için henüz başlangıç üzerine konuşurken tam bu noktada bir test de paylaşalım. Peter Lynch'in ayna testi diye tabir ettiği 3 soruluk basit maddeler var. Her yatırımcı bir ayna karşısına geçip 1 dakikalığına bile olsa önce kendine şu 3 soruyu sormalı diyor. Birincisi, bir evim var mı? İkincisi, borsaya yatıracağım paraya başka bir işte ihtiyacım var mı? Üçüncüsü, beni borsada başarıya ulaştıracak özelliklere sahip miyim? Şimdi bu sorulara bakarsak, işte bu sorular çok önemli bence. Ev konusu da çok önemli bir ayrıntı ve psikolojik açıdan sağlam bir yatırımcı olabilmek için bence kişinin önce bir ev sahibi olması bile gerekebilir. Ki Peter Lynch de aynısını söylüyor. Bu çok ciddi bir psikolojik avantaj aslında. Ayrıca ilerleyen noktalarda portföye zarar da vermemiş olacaksınız eğer ev almak için bir portföy bozmak zorunda kalmazsanız. Ek olarak her ay ödenmesi gereken bir kira, nakit akışını ve dolayısıyla borsada biriken yatırımı sürekli olarak diken üstünde tutan bir dezavantaj. Bazen mail olarak da soruluyor. Eşim ev almak istiyor, borsadaki birikimlerimizi bozmamızı söylüyor, ne dersiniz gibi sorular geliyor. Bu arada belirtmem de gerekiyor, ben bir bilirkişi değilim. Yardımcı olmaya elbette çalışabilirim ancak sadece kendi tecrübelerimi aktarabilirim. Ve bunlar sizin için uygun da olmayabilir belki. Yani herkesin kendi adına karar vermesi gerektiğinin tekrar altını çizmek istiyorum burada. Yani borsada olduğu gibi bence hayatta da bir başınayız. Bu tip sorular soranlara söylediğim ilk şey, eğer eşin de istiyorsa bence de önce bir ev sahibi olmalısınız oluyor genellikle. Belki biraz hanımcı görünebilirim ama gerçekten de ev konusunun hayatla ilgili çözülmesi gereken ilk problemlerden birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Peter Lynch'in bu ayna testindeki diğer alt başlıklara girmeyeceğim. Zaten zaman zaman burada da çok fazla üstünde konuştuğumuz konular. Ama üçüncü soru da bence çok önemli mesela. Borsada beni bir başıma başarıya ulaştıracak yeteneklere sahip miyim sorusunun dürüst cevabı hayır ise bu soruya dürüst bir şekilde evet diyene kadar bilginin bileşik getirisine odaklanmak gerekiyor öncelikle. Portföy getirilerinden çok. Bu noktalardan sonra artık kitabın ikinci bölümüne geçebiliriz sanırım. Peter Lynch'in başarısının arkasındaki en büyük sır, 10 kat büyüyecek ve değerlenecek şirketleri adeta bir piyango bileti gibi portföyüne ekleyip arasından şanslı olanların çıkacağı bir ihtimal oyununa girmek değil. Onu sanırım diğerlerinden ayıran en önemli fark ve alameti farikası, bu büyüme odaklı yatırım stratejisini uygularken yüksek oranlarda doğru tercihler yapabiliyor oluşu. Aksi halde zaten bu herkesin uygulayacağı bir şey olurdu. Ve kitapta da belirttiği gibi o Magellan fonunun başında uzun süre duramazdı. Dolayısıyla bu kitabı da yazmamış olurdu. Böyle birini hiç tanımıyor olurduk yani. Hisse seçimi ve büyük fırsatların yattığı şirketlerle ilgili birçok hikayesi var başından geçen. Ben burada tüm detaylara girmek istersem eğer sadece kitaptaki hisse hikayelerini ve bunlardan tek tek çıkarttığı dersleri paylaşmaya çalışırsam sanırım bütün bir sezonu bu konuya ayırmamız gerekebilir. O yüzden öyle yapmayalım. Fakat daha önce geçmiş bir tarihte bir filtreleme metodu olarak büyüme hisselerini nasıl keşfettiğinden ve hangi metriklere dikkat ettiği üzerine bir tweet paylaşmıştım. Sanırım bu bölümü web sitesine yüklerken o hisse filtreleme tweetini de yazılı olarak tekrardan site üzerinden paylaşmış olurum. Kitapta bu konuyu çok daha eğlenceli bir şekilde ele alıyor ve işin sonunda nasıl hisse seçilmeli diye hazırladığı 13 maddelik oldukça uzun bir bölüm var. Peter Lynch'e göre nasıl onluk hisse bulunur? Kusursuz bir şirket nasıl olmalı şeklinde işte bu 13 maddeyi ben de burada paylaşmak istiyorum ve aralarından bazıları üzerine sanırım biraz da konuşabiliriz. Birincisi, şirketin adı kulağa sıkıcı, hatta daha da iyisi gülünç gelmelidir diyor. Hepimiz böyle şirketleri hemen bir çırpıda aklımıza getirebiliriz. Yatırımcılar genellikle bir işletmede farkında olmasalar da isimlere dikkat ediyorlar gibi görünüyor. Dikkat çekici bir isim herkesin dikkatini çekecektir diyor Peter Lynch. Sıkıcı isimlere sahip şirketlere pek fazla kimse yatırım yapmayabilir. Fakat ek olarak bu fikre katılsam da maddenin biraz komik olması dışında kişisel olarak pek önemsemediğim bir durum bu benim. İkincisi, şirketin yaptığı iş sıkıcı olmalıdır diyor. 3. Şirketin yaptığı iş insanın midesini bulandırmalı diyor. Buna örnek olarak verdiği çok güzel bir şirket var. İdeal şirketin yaptığı iş sadece sıkıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda iğrençtir. İnsanların midesini bulandıran, iştahlarını kaçıran işler sizin için bulunmaz bir fırsat olabilir. Örnek olarak Safety Clean şirketini veriyor. Bu şirket teker teker benzin istasyonlarını dolaşarak yağlı araba parçalarını yıkayan bir makine yerleştiriyor. Böylece de araba tamircileri gazlı bezler kullanarak parçaları teker teker ovmak ve zaman kaybetmek zorunda kalmayacaklar. Benzin istasyonları da bu hizmetin karşılığında bir para ödeyecek. Safety Clean şirketinin personeli düzenli aralıklarla istasyonlara uğruyor ve makinelerinde biriken kirli yağı alarak yeniden işlenmek üzere rafineye götürüyor bir de. Bu iş döngüsel bir şekilde böyle devam ediyor. Televizyonlarda bu konuyla ilgili bir haber ya da belgesel, bir dizi asla göremezsiniz diyor Peter Lynch. Dördüncü madde, şirket sonradan ana ortaklıktan ayrılarak halka açılmıştır diyor. Böyle şirketler genellikle daha büyük bir parçanın küçük bir halkasıyken, yüksek verimlilikle çalışamazken, tek başlarına hareket etme kabiliyeti kazandıklarında kendi işlerine daha iyi odaklanabilirler ve dolayısıyla eski karlılıklarının üzerine daha rahat çıkabilirler. Beşinci madde, hiçbir kurum veya borsa analisti eğer şirkette ilgilenmiyorsa diyor. Bu tip şirketleri incelemek için hemen üzerine atlıyor Peter Lynch. Altı, şirket hakkında temelde doğru olmayan ancak can sıkıntısı doğurabilecek kötü haberler çıkıyorsa. Yedinci madde, şirketin yaptığı iş moral bozucuysa. Burada tekrardan çok güzel bir örnek veriyor. Service Corporation International şirketi. Görebileceğiniz gibi bu şirketin adı aynı zamanda oldukça sıkıcı görünüyor. Bu şirketin iş alanıysa çok daha sıkıcı. Ve yine daha da beteri, oldukça moral bozucu bir iş yapıyorlar. Bu şirket bir cenaze işletmesi. Kendilerine ait o dönem için 461 tane cenaze salonu, 121 tane mezarlık, 76 çiçekçi, 21 tane cenaze levazımatçısı ve 3 adet tabut dağıtım merkezleri bulunuyor. İnanılmaz bir iş. Şirket büyüme odaklı bir şekilde Amerika'nın birçok bölgesine yayılarak oldukça agresif bir politika izliyor. Aynı zamanda bu şirketin sektörü aslında büyümenin durağan olduğu bir sektör. Ki bu ek avantajlı kısma daha sonra geleceğiz. Şirket, insanlara yaşarken bir sigorta poliçesi kapsamında ödeme yapma imkanı sunuyor. Ve ölümünde ortaya çıkacak ileri tarihli bir zamanın güncel yüksek fiyatları yerine erkenden ödeme yaparak makul bir fiyatla cenaze işlerini halletmesini sağlıyor insanların. Bu da inanılmaz güzel bir fikir. Şirket adeta bir cenaze şirketinin yanında sigorta şirketi gibi prim topluyor. Daha yaptığı bu işi ölçeklendirerek çiçekçisinden tabut üretimine kadar uzanan geniş satış ağını hesaba bile katmıyoruz. Fakat hiçbir analist ya da yatırımcı böylesine sıkıcı ve moral bozucu bir işle ilgilenmeyecektir diyor. 8. madde, şirketin içinde bulunduğu sanayi daha fazla büyümeyeceği iddia ediliyorsa. Peter Lynch'e göre onluk şirketler herkesin gözdesi olan ve dönemin popüler sektörleri yerine durağan halde olan ve hiçbir büyüme beklenmeyen sektörlerin içinden çıkarlar. Gerçekten de böyle oluyor eğer dikkatli bakarsak. Çünkü bu sektörlerdeki şirketlerin yapacakları ekstra bir strateji onlara çok daha hızlı bir şekilde pazar payı kazandırabilir durağanlıktan dolayı. Ve daha birçok avantajları var. Şöyle diyor hatta kitapta, cenaze sektöründe neredeyse hiç büyüme olmayışı Service Corporation International'ın işine yaramıştı. Amerika'da cenaze işleri sektörü yılda sadece %1'lik bir hızla büyümekteydi. Bu da o dönem heyecan arayarak bilgisayar şirketlerinin peşinde koşan yatırımcılar için oldukça düşük bir orandı. Oysa cenaze sektörü son derece güvenilir ve müşteri bulma kaygısının asla bulunmadığı bir iş koludur. 9. madde, şirket rakipsiz olmalı. 10. madde, Şirketin ürünleri devamlı satılan ürünler olmalı. 11. Şirket teknolojinin üreticisi değil, kullanıcısı olmalı. Burada bir dipnot ekleyebiliriz belki. Teknoloji şirketleri 90'lı yıllara göre günümüzde oldukça değişim göstermiş durumda. Ve kişisel olarak ben bu maddeye pek katılmıyorum şu anda. 12. Şirketin çalışanları da kendi hisselerinden satın almalı. 13. Ve son madde, şirketin kendisi hisse geri alımı yapmalı. İşte şimdi tüm bu 13 maddelik listeyi eğer bir checklist olarak değerlendirirsek hepsine tik attığımız bir durumda elimizde 10'luk bir şirket var diyebiliriz. Mükemmel ise mükemmel şirkete aittir. Mükemmel şirketse son derece basit bir iş kolunda yer alır. Bu iş kolu basit olmakla kalmaz, aynı zamanda çok sıkıcıdır diyor Peter Lynch. Ve elbette bunlar dışında yine aynı şirket seçimi bölümünde uzak durulması gereken hisselerden de bahsediyor. Ve bunları da ana bir başlıkta toplarsak döngüsünün pik noktasında olanlar, çok sayıda analist tarafından takip edilenler ve herkesin ilgisinin üstünde olan şirketler olarak değerlendirebiliriz kısaca. Bir portföy kurarken şirketleri mevcut durumlarına göre değerlendirdiği ve buna göre kategorileri ayırarak belirli oranlarda portföyde yer verdiği ek bir stratejisi daha var Peter Lynch'in tüm bunlar üstüne. Şirketleri 6 tane farklı kategoriye ayırıyor. Ve daha önce yine Peter Lynch üzerine konuşurken aslında bunlardan bahsetmiştik. Yine tekrar bahsetmek gerekirse, büyüme şirketlerini 3 farklı kısma ayırıyor mesela. Yavaş, orta ve hızlı büyüyenler. Diğer kategoriler, birincisi döngüsel şirketler, 2 yeniden canlanmak üzere olanlar ve sonuncusu yüksek sermayesi olan şirketler. Portföyde bu kategorilerden her birine yer ayrılabilir diyor. Özellikle de dengeli bir yapı kurulmak isteniyorsa. Çünkü buradaki kategoriler durağan yapıda değiller aslında. Şirketler yaşayan organizmalar ve hepsinin bir hayat akışı var. Bir şirket henüz daha yeni piyasaya çıktığında eğer tüm şartları sağlıyorsa hızlı büyüyen kategorisinde hayatına başlayabilir. Ardından mutlaka hızlanma yavaşlamaya başlar ve sonunda durağan bir hale gelebilir. Belirli bir ekonomik finansal döngünün içine girebilir. Sonrasında da sermayesini arttırarak durağan varlıklar kalemlerini büyütebilir ve yüksek bir defter değerine ulaşabilir. Bir noktada da belki de kaçınılmaz olarak yaşam döngüsünü tamamlayabilir. Piyasadan silinebilir bir rakibi tarafından. Ya da işler ters gitmeye başladığında, dipteyken tekrar canlanmak için iş modelini yenileyerek hayata tutunmaya çalışabilir. Buradaki her kategori kendi içinde ayrı fırsatları barındırıyor aslında. Tabii en kolay 10'luk şirket bulmanın yolu sanırım Peter Lynch'in de dediği gibi hızlı büyümeye başlayan şirketleri tespit etmekten geçiyor. Bireysel ve amatör bir yatırımcı için portföylerde 3 ila 10 arası hisse senedi öneriyor ve başarı beklentisinin makul ölçüde piyasanın sadece bir miktar üstünde olmasının yeterli olacağını söylüyor. Bana kalırsa gerçekten de henüz yatırıma yeni başlamış birisi için bu kitaptaki burada paylaşmaya yer ayıramadığım diğer tüm detaylarla ve metriklerle, özel hikayelerle birlikte bireysel bir yatırımcı için eğer buradaki öğütleri alıp takip ederse makul bir vadede başarıyı yakalaması hiç de zor değil gibi geliyor. Sadece yeni başlayanlar için de değil, tekrardan temele dönmek için ve kendini check etmek için oldukça önemli kaynaklardan birisi bu kitap. Hata yapıldığında da ayrıca çok fazla dert etmemek gerekiyor ki bir yatırımcı yatırım hayatı boyunca defalarca kez ciddi hatalar yapabilir. Bu hatalar bence ölümcül olmadığı sürece bir problem yok. Yanlış giden bir durum karşısında her zaman pozisyonlar tekrardan gözden geçirilip hatalı kararlardan dönülebilir çünkü. Ya da yeni kararlar alınabilir. Borsada Peter Lynch'in tabiriyle buna kanıtları yok etmek denir. Zararlı pozisyonlardaki veya iyi gitmeyen durumlardaki kanıtları yok edersiniz ve yolunuza devam edersiniz. Örnek olması açısından da mesela bu yılbaşından hemen sonra Ereğli yeni yatırım kararlarını açıkladığında oldukça heyecanlı bir şekilde bu haberi incelemeye başladım. Döngüsel bir şirketin çok uzun vadeli bir yatırımcısıydım. Şirketin çok büyük bir döngüsellik içinde olduğunun farkındaydım yani. Hatta hayatımda aldığım ilk hisselerden biriydi. İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın halka arz olacağı haberiyle birlikte 2015-2016 yıllarında Ereğli almıştım. İsdemir'in arz haberinin gerçekleşmesini bekleyecek kadar sabırlı da değildim. Üstelik bu haberi aldığımda yine iş dolayısıyla İsdemir'in misafirhanesinde konaklıyordum. Yoksa başka türlü de bir haberim olmazdı sanırım. Bu arada aldığım hemen hemen her hisse için benzer bir durum söz konusu zaten. Bireysel tecrübelerle elde ettiğim bir görüşün ardından yapılan araştırma, yapılan işi eğer anlamıyorsam tanıma ve öğrenme, işin basit olmasını tercih etme ve bunların üzerine burada konuştuğumuz Peter Lynch'ten öğrendiğim diğer basit şeyleri check etme üzerine kurulu hepsi. Tabii elbette sadece bir kişiye bağlı kalmamak da gerekir. Ve yine burada çokça konuştuğumuz birçok başka yatırımcıdan da öğrendiğim paha biçilemez tecrübeler ve bunlardan çıkarttığım dersler oldu. Günün sonunda Ereğli uzun bir süredir portföyün karın ağrısı olarak yüzdesel bazda kaybettiği ağırlığa rağmen dururken 3.2 milyar dolarlık bilanço katkısının sınırlı olacağını düşündüğüm, elbette bireysel bir düşünce, işte bu yeni yatırım kararıyla benim portföyümden ayrılmış oldu ve bir bakıma biz kanıtları yok etmiş olduk. Bu kararın doğru olup olmaması önemli değil. Çünkü portföye yapacağı etki %5'in altında sınırlı kalmış olacak. Ancak bu karardan alınacak tecrübenin ve öğrenimlerin katkısıysa bireysel bir yatırımcının tüm yatırım hayatına etki edebilecek kapasitede bir şey olarak değerlendirilebilir. Bu arada o pozisyon değişikliğini Alerco ve Vakko tarafına biraz kaydırma yaparak yapmıştım. Kalan kısmını da yine Bitcoin tarafına kaydırmıştık. Ve bugün kısa vadeli dönüp baktığımızda şu anda %30 civarında bir getiri yaratmış durumda bu hamle. Tabii uzun vadede daha sağlıklı sonuçlarını yine hep birlikte göreceğiz. Erken konuşmamak lazım yani. Konuya dönersek, bana göre başucu eseri olarak sayılması gereken bu kitapta bir şirketin satılması veya satılmaması için de oldukça detaylı, örneklerle dolu detaylıca bir bölüm var. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Yatırım kararları alırken piyasanın veya genel ekonomik durumun gidişatından ziyade öncelikli olarak şirketlerin durumunu ve gidişatını belirli aralıklarla kontrol etmek gerekiyor. Aslında yatırımcı ekonomiye ayırdığı zamanın bir kısmını yalnızca şirketlerle ilgilenmeye ayırsa sanırım daha başarılı olma ihtimalinin de önü açılmış olacak. Önümüzdeki ay, önümüzdeki yıl veya daha da kesin bir ihtimalle birkaç yıl içinde borsa en az birkaç kez %10 ve üzerinde düşüş gerçekleştirecek. Bu neredeyse kesin bir şey. Fakat biz yatırımlarımızı bunu zamanlamaya yönelik ayarlamak yerine şirketleri odağımıza alarak piyasanın sürekli içinde kalabilirsek getiri oranları zaten kendiliğinden gelecektir. Piyasada geçirilen zaman ve buradan kazanılacak tecrübe ise bileşik olarak zamanın promosyon ödemesi gibi değerlendirilebilir. Fakat toparlayalım artık konuyu. Peter Lynch'ten yine kitaptan bir alıntıyla kapatalım bölümü. Şöyle diyor bir yerde. Her gün AIDS'in felaketimiz olacağını, kuraklığın, enflasyonun, ekonomik durgunluğun, ticaret açığının, doların değerinin düşmesinin mi yoksa yükselmesinin mi bizi mahvedeceğini duyuyorum. Geçen ay insanlar bunları kara kara düşünüyorlardı. Bu ay ozon tabakasını düşünüyorlar. Eskiler borsanın bir endişe duvarı üzerinde yükseldiğini söylemişler. Unutmayın ki bu duvar her geçen gün biraz daha yükseliyor. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Buradaki içeriklere ek olarak Satoshi Radyo Podcast'i altında Hodul Günlükleri ismiyle Bitcoin odaklı 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.